Ayrım 16.
Bu sepeti size hazırladım Bayan Pitos diye sürdürdü. Elinizi çabuk tutun Emi. Göz açıp kapayıncaya kadar kuruyuveriyor. Bir saat sonra bu işlere yeniden başlamak zorunda kalırız. Bayan Pitos 45 yaşında, zayıf, ufak tefek bir kadındı. Kahverengi eski bir ceketi çenesine kadar iliklemiş, bir damla bile ter dökmeden harıl harıl ütü yapıyordu. Solup sarıya dönmüş yeşil kurdelelerle süslü siyah başlığını bile çıkarmamıştı. Boyuna göre fazla yüksek gelen tezgahın önünde, dirsekleri havada dimdik duruyor, kukla gibi kırık, kesik hareketlerle üstünü gezdiriyordu. Kadın ansızın, ''Aa yo, Matmazel Clemens, gömleğinizi hemen giyin bakayım.'' diye haykırdı. ''Bakın haberiniz olsun, açık saçıklıktan hiç hoşlanmam ben. Elinizdeymişken neyiniz var, neyiniz yoksa hepsini gösterin bana. Karşıya üç erkek dikilmiş, yiyecek gibi bu yana bakıyorlar.'' Uzun Clemens dişlerinin arasından ona budala acüze diye söylendi. Sıcaktan boğuluyordu, pekala soyunabilirdi. Herkesin kal gibi teni olmazdı ya. Hem zaten bir yeri görülmüyordu. Böyle derken kollarını yukarı kaldırıyor, o güzel, diri genç kız göğsü gömleğini çatlatasıya geriyor, omuzları gömleğin kısacık kollarını çatırdatıyordu. Clemens öyle gezip tozuyor, eğlenip keyfine bakıyordu ki, sanki daha otuzuna varmadan içi boşalıp tükenecek gibiydi. Yiyip içip iyice eğlendiği gecelerin ertesi günü tabanın altındaki döşemeyi duyumsamaz oluyor, iş başında uyukluyordu. Kafasını ve karnını paçavralarla dolmuş gibi hissediyordu ama gene de işten atılmıyordu. Çünkü hiçbir işçi kadın erkek gömleğini onun kadar ustalıkla ütülemekle övünemezdi. Erkek gömleklerinin ütüsünde uzman olmuştu, üstüne yoktu. Clemens sonunda gerdanına şaplaklar indirerek ''Hadi canım siz de, mal benim değil mi?'' dedi. ''Hem de ısırmaz, kimseye zararı dokunmaz.'' Gervais araya girerek ''Clemens gömleğinizi giyin.'' dedi. ''Bayan Pitos'un hakkı var, hiç yakışık almıyor bu. Dükkanım için olmayacak şeyler söylerler sonra.'' Bunun üzerine uzun Clemens söylene söylene giyindi. Amma da yapmacık şeylerdi bunlar. Hem yoldan gelip geçenler sanki ömürlerinde hiç kadın göğsü görmemişler miydi? Böyle homurdanırken de öfkesini yanı başında çöküp mendil gibi çamaşırları ütülemekle uğraşan çırak Agustin şaşkalozunu aldı. Kızı itip kakaladı, dirseğiyle dürttü. Agustin dükkanda herkesin şamar oğlanı durumunda olduğu için sessiz ve sinsiydi. Clemens'ten öcü almak için kimseye belli etmeden arkadan kızın entaresine tükürdü. Bundan sonra da Gervais Bayan Boş'a ait bir boneyi ütülemeye başladı. Buna özen göstermek istiyordu. Boneyi yepyeni bir hale getirmek için pişmiş kolaya batırmıştı. Bu işe özgü iki ucu yuvarlak küçük bir ütüyü başlığın içinde ağır ağır gezdirirken, iri kemikli, yüzü kıpkırmızı lekelerle dolu, etekleri sırılsıklam ıslanmış bir kadın içeri girdi. Bu, Gutedor çamaşırhanesinde emrinde üç kadın çalıştıran bir çamaşırcı ustasıydı. Gervais kadını görünce ''Çok erken geldiniz Bayan Bijart'' diye haykırdı. ''Akşam gelin demiştim size. Bu saatte iki ayağımı bir pabuca koyuyorsunuz.'' Ne var ki çamaşırcı kadın kirlileri günü gününe sodalı suya bastıramamaktan korkarak sızlanmaya başlayınca Gervais de kirli çamaşırları hemen vermeye razı oldu. Etienne'in yattığı soldaki odadan kirlileri almaya birlikte gittiler. Ve kucak dolusu çamaşırla birlikte döndüler. Bunları dükkanın dip tarafında yere yığdılar. Ayırma işi tam yarım saat sürdü. Gervais erkek gömleklerini, kadın gömleklerini, mendilleri, çorapları, toz ve tabak bezlerini ayırıp çevresinde öbekler oluşturuyordu. Yeni bir müşteriye ait bir parça eline gelince bunu sonradan tanıyabilmek amacıyla kırmızı iplikle üzerine bir haç işareti yapıyordu. O sıcak havanın içinde elden geçirilen bütün bu kirli çamaşırlardan mide bulandırıcı pis bir koku yükseliyordu. Clemens burnunu tıkayarak ''Aman aman öf ne koku bu böyle?'' dedi. Gervais hiç istifini bozmadan ''Elbette ya temiz olsaydı bunları bize vermezlerdi.'' diye yanıt verdi. ''Kirli çamaşır demişler buna. Elbette ki kokacak. 14 kadın gömleği demiştik değil mi Bayan Bijart? 15, 16, 17.'' Genç kadın böylece yüksek sesle saymayı sürdürdü. Pisliğe alışmış olduğundan hiç iğrenmiyordu. Çıplak pembe beyaz kollarını, kirden sararmış gömleklerin, bulaşık sularının yağıyla sertleşmiş mutfak bezlerinin, terden aşınmış, çürümüş çorapların ortasına daldırıyordu. Bununla birlikte çamaşır yığınlarına eğilmiş, yüzüne çarpan keskin koku ortasında üzerine bir uyuşukluk çöküyordu. Bir iskemlenin ucuna oturmuş, iki büklüm olarak dalgın, donuk gözlerle, belli belirsiz gülümseyerek bu pis insan kokusundan adeta sarhoş olmuşçasına ağır hareketlerle ellerini sağa sola uzatıyordu. Sanki onda görülen tembellik oradan çevredeki havayı zehirleyen eski çamaşırların bu boğucu kokusundan geliyormuşa benziyordu. Tam da aşırı derecede sidiklere bulandığından ne olduğunu anlayamadığı bir çocuk etek bezini evirip çevirdiği sırada kapyo içeri girdi. ''Vay canına yahu!'' diye söylendi peltek peltek. ''Ne güneş bu böyle? Adamın beynini pişiriyor alimallah.'' Çinko işçisi yere kapaklanmamak için tezgaha tutundu. İlk kez böyle zir zurna sarhoş oluyordu. O güne kadar eve hep çakır keyif gelirdi o kadar. Ne var ki bu kez bir itişip kakışma sırasında yolunu şaşıran bir dost şamarı gözünü şişirmişti. Şimdiden arasında ak teller görünmeye başlayan kıvırcık saçları ne yüdüğü belirsiz bir şarapçı dükkanının pis duvar köşelerini süpürmüş olmalıydı. Çünkü ensesindeki bir tutam saçtan örümcek ağı sarkıyordu ama tuhaflığı da bir türlü elden bırakmıyordu. Yüz çizgileri biraz yorgun, alt çenesi daha fazla çıkıklaşmıştı ama Kapyo kendi deyimiyle hala saf yürekli ve iyi bir insandı. Teni bir düşesi hasetten çatlatacak kadar da yumuşak ve körpeydi hala. Genç adam Gervais'e dönerek ''Bak anlatayım'' dedi. Pie de Keleri, kereviz kökü yüzünden oldu hepsi. Sen onu iyi tanırsın, hani bir bacağı tahta. İşte o memleketine gidiyor da bize bir ziyafet çekmek istedi. Yo, öyle çok içmedik ha. Ama gel gelelim şu güneş yok mu? Sokakta kimsenin kımıldayacak hali kalmamış. Yürürken herkes yalpa vuruyor. Bu arada uzun Clemens, onun böyle sokaktaki herkesi sarhoş görmesine güldüğü için Kapyon'un kendisi de taşkın bir neşeye kapılarak kahkahalarla gülmeye başladı. Az kalsın boğulacaktı gülmekten. Kapyo, ''Vay kafir sarhoşlar, üstelik adamlar bir de maskara ki!'' diye bağırıyordu. Ama suç onlarda değil, güneşte. Dükkandakilerin hepsi, hatta sarhoşları günaha kadar sevmeyen bayan Putis bile gülüyordu. Agustin şaşkalozu bile ağzını açmış tavuk gıdaklamasını andırırcasına katıla katıla gülüyordu. Ne var ki Gervais, Kapyon'un dosdoğru eve gelmeyip kendisine her zaman kötü öğütler veren, adamı yoldan çıkarmaya çalışan Lorileux'lara uğrayıp onlarla bir iki saat geçirmiş olmasından kuşkulanıyordu. Genç adam oraya gitmediğini yemin ederek söyleyince Gervais büyük bir hoşgörüyle güldü. Hatta bir iş gününü daha yitirdiği için ona sitemde bile bulunmadı. ''Ne saçma sapan şeyler söylüyor ya Rabbi'' diye mırıldandı. ''Böyle saçmalıkları insan nasıl söyler bilmem ki.'' Genç kadın ardından da sevecen bir sesle ''Hadi sen git yat olmaz mı?'' diye ekledi. ''Bak görüyorsun çok işimiz var. Çalışmamıza engel oluyorsun. 32 mendil oldu. Bayan Bijart. İki daha etti 34.'' Ama Kapyon'un hiç uykusu yoktu. Yerinden bile kıpırdamadan, inatçı ve muzip bir tavırla, bir duvar saatinin sarkacı gibi iki yana sallanarak, orada kakılmış duruyor ve alaycı bir sırıtışla gülüyordu. Bayan Bijard'ı, bir an önce başından savup kurtulmak isteyen Gervais, Clemens'i çağırdı. Kendisi sayıları yazarken çamaşırları ona saydırdı. O Clemens olacak ahlaksız aşifte, saydığı her parçada açık saçık sözler, kaba küfürler savuruyor, müşterilerin bayağılıklarını, alçaklıklarını, yatak serüvenlerini ortaya seriyordu. Elinden geçen bütün delikler, bütün lekeler konusunda işçi ağzıyla alay ediyordu. Beri yanda Agustin anlamamazlıktan geliyor, edepsiz, ahlaksız küçük kız kulaklarını dört açarak dinliyordu. Bayan Pitos dudaklarını ısırıyordu. Kapyon'un yanında böyle şeyler söylemeyi pek aptalca ve yakışıksız buluyordu. Bir erkeğin çamaşırları görmesine hiç gerek yoktu. Kendini bilen, aile kurallarına bağlı olan insanlar böyle şeyleri açıp ortaya dökmezlerdi. Gervais'e gelince büyük bir ciddiyetle kendini işine vermiş, söylenenleri işitmezlikten geliyordu. Bir yandan yazıyor, bir yandan da parçalar önünden geçerken kime ait olduklarını anlamak için dikkatli gözlerle bunları izliyordu. Üstelik de hiçbir zaman aldanmıyor, kokusundan ve renginden her çamaşırın kimin olduğunu hemen anlayıveriyordu. Şüphe çeteler gujetlerindi. Hemen göze çarpıyordu. Tencerelerin dibini silmek için kullanılmışlardı. Şu yastık kılıfı kesinlikle boşlarındı. Bayan Boş'un bütün çamaşırlara bulaştırdığı kremlerden belliydi. Bay Madinier'in yün yeleklerini de ona ait olduğunu anlamak için öyle koklamaya falan hiç mi hiç gerek yoktu. Adamın teni o kadar yağlıydı ki yünü boyuyordu. Gervais daha başka özellikler de biliyordu. Herkesin temizliğiyle ilgili bütün gizleri, ipek etekliklerini savurarak sokaktan geçen komşu kadınların, içlerinde ne çeşit çamaşırlar olduğunu, herkesin haftada kaç çorap, kaç mendil, kaç gömlek kirlettiğini, kimi parçaları hep aynı yerden nasıl yırttıklarını biliyordu. Bu nedenle onda yığınla öykü birikmişti. Söz gelimi Matmazel Remanjou'nun gömlekleri bitmez tükenmez yorumlara yol açıyordu. Bu gömlekler hep üst kısmından aşınıyordu. Besbelli yaşlı kızın omuz kemikleri pek sivriydi. Gömleklerini 15 gün sırtından çıkarmasa bile kirletmezdi. Bu da gösteriyordu ki bu yaşta insan tahta gibi kuruyor, vücudundan bir damla bir şey çıkmıyordu. Dükkanda her çamaşır ayırmada bütün Gütedor mahallesini böyle çırılçıplak soyuyorlardı. Clemens yeni bir çıkını açarken işte bunlar yeme de yanında yat dedikleri türden cicili bicili şeyler diye haykırdı. Gervais birdenbire büyük bir tiksintiye kapılarak gerilemişti. Bayan Gudrun'un çıkını dedi. Artık onun çamaşırlarını yıkamak istemiyorum, bir bahane arıyorum. Yo, herhangi bir çamaşırcıdan daha titiz falan değilim. Ömrümde pek çok iğrenç çamaşır elimden geçti ama doğrusuya buna katlanamıyorum. Midem alt üst oluyor, neredeyse kusacağım. Çamaşırlarını bu hale getirmek için bu kadın ne yapıyor kuzum? Ardından da Clemens'e elini çabuk tutmasını söyledi. Ne var ki işçi kız hala deli dolu konuşmasını sürdürüyor, parmaklarını deliklere sokarak her çamaşır konusunda anlamlı sözler söylüyor, arada sırada bir parçayı alıp bayrak gibi sallıyordu. Bu arada Gervais'in çevresindeki yığınlar hayli yükselmişti. Genç kadın hep öyle iskemlenin ucuna ilişmiş, şimdi erkek gömleklerinin iç etekliklerinin arasında kaybolmuştu. Önünde çarşaflar, iç donları, sofra örtülerinden oluşan kirli, pis bir yığın vardı. Bunların içinde gittikçe kabaran bu küçük batağın ortasında çıplak kolları, çıplak ensesi ve şakaklarına yapışmış minicik saç tutamlarıyla daha pembeleşmiş, daha gevşemiş bir tavırla oturuyordu. Bayan Gudrun'un çamaşırlarını unutmuş, artık onların kokusunu duymadan ağırbaşlı tavrına, özenli ve titiz patron gülümsemesine yeniden kavuşuyor, bir yanlışlık olup olmadığını anlamak için bir eliyle çamaşır yığınlarının içlerini araştırıyordu. Sobaya kürek kürek kömür atmaktan pek hoşlanan o Agustin şaşkolozu onu gene ağzına kadar öyle bir doldurmuştu ki dökme levhalar kıpkırmızı kesilmeye başlamıştı. Batıya devrilen güneş tam karşıdan cam mekana vuruyor, dükkan alev alev yanıyordu. Bu arada şiddetli sıcak yüzünden sarhoşluğu daha da artan Kapyon'un içinde birdenbire bir sevgi dalgası kabardı. Kollarını açıp büyük bir heyecanla Gervais'e doğru atıldı. ''Sen çok iyi bir kadınsın'' dedi, ''seni öpeceğim.'' Ama bunu derken ayağı yolunu kesen iç etekliklerine takıldı, yere kapaklanmasına ramak kaldı. Gervais öfkelenmeden ''Aman ne şeker şeysin sen de'' dedi. ''Rahat dur, işimiz neredeyse bitiyor.'' Ama kim dinler? Bu sözler Kapyon'un bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyordu. İlle de karısını öpmek istiyordu. Buna gereksinmesi vardı. Onu çok seviyordu. Bir yandan da sarhoş ağzıyla yayvan yayvan konuşurken iç eteklikleri yığınını karıştırıyordu. Bu kez de ayakları etek gömlekleri yığınına takıldı. Sonra inadında direnince ayakları dolandı ve boylu boyunca mutfak bezlerinin ortasına yüzü koyun kapaklandı. Artık sabrı tükenmeye başlayan Gervais onu iteleyip bağırdı ve her şeyi alt üst edeceğini söyledi. Ne var ki Clemens, hatta Bayan Pitos bile Gervais'i haksız buldular. Canım bunda kızacak ne vardı? Adamcağız ne de olsa pek sevimli davranmıştı. Onu öpmek istiyordu. Pekala öpmesine izin verebilirdi. Kocası olacak Ayyaş Çilingir'in her akşam eve geldiği zaman dayaktan kemiklerini kırdığı Bayan Bijart, ''Talihiniz var doğrusu Bayan Kapyo'' dedi. ''Benimki de sarhoş olduğu zaman böyle yere kapaklansa hoşuma giderdi.'' Yatışan Gervais, huysuzluk edip sert davrandığı için pişmanlık duymaya başlamıştı bile. Kapyon'un doğrulup ayağa kalkmasına yardım etti. Sonra da gülümseyerek yanağını uzattı. Ama çinko tamircisi orada bulunanlardan hiç sıkılmadan karısının göğüslerine el attı. ''Ayıptır söylemesi, senin bu çamaşırlar da pek kötü kokuyor.'' diye fısıldadı. ''Ama seni çok seviyorum, görüyorsun ya.'' Gervais kahkahalar atarak ''Bırak beni, gıdıklanıyorum.'' diye haykırdı. ''Ne aptal şeysin canım, senin gibisi görülmemiştir.'' Kapyo karısını iki eliyle yakalamış bir türlü bırakmıyordu. Gervais çamaşır yığınının verdiği hafif baş dönmesiyle sersemlemiş, Kapyo'nun şarap kokan soluğundan tiksinmeden kendini bıraktı. Ve mesleğinin pislikleri ortasında ağız ağzı öpüşmeleri, yaşantılarında yavaş yavaş başlayan çözülmenin ilk izleri gibiydi. Beri yanda bayan Bijart kirli çamaşırları paket yapıp bağlıyordu. Elaliye adında 2 yaşındaki küçük kızından söz ediyordu. Daha şimdiden olgun bir kadın gibi akıllı olduğunu anlatıyordu. Onu yalnız bırakabiliyordu. Hiç ağlamazdı. Kibritlerle oynamazdı. En sonunda bayan Bijart uzun boyu yükün altında 2 kat olmuş yüzünü mor lekeler basarak çamaşır çıkınlarını yüklenerek alıp götürdü. Gervais bayan Boş'un bonesini yeniden ele almadan önce yüzünü silerek dayanılacak gibi değil canım kavruluyoruz dedi. Ve ütü sobasının kıpkırmızı kesildiği görülünce Agustin'e bir temiz dayak atmaktan söz edildi. Ütüler de kızıllaşıyordu. Bu kız hiç rahat durmayacak mıydı? Şeytan mı dürtüyordu onu ne? Arkanı dönmeye gelmiyordu. Kaşla göz arasında mutlaka hemen bir muzurluk yapıyordu. İşte şimdi ütüleri kullanabilmek için bir çeyrek saat beklemek gerekiyordu. Gervais ateşi 2 kürek külle örttü. Aynı zamanda da güneşin şiddetini azaltmak için tavandaki pirinç tellere perde gibi bir çift yatak çarşafı takıp sallandırdı. Böylece dükkanda epeyce ferahlamış oldular. Dükkanın içindeki hava hala oldukça sıcaktı ama çarşafların ardından kaldırımda hızlı hızlı yürüyerek gelip geçenlerin ayak sesleri işitildiği halde insan kendini bu beyaz ışık altında sanki evinde, yatağında, çarşafı üzerine çekmiş gibi sanıyordu. Ayrıca soyunup dökünüp rahat etmek de mümkündü. Clemens entarisini çıkardı. Capio da hala odasına gidip yatmak istemediği için orada kalmasına izin verdiler. Bir köşede uslu oturacağına söz vermek zorunda kaldı. Çünkü artık ipe un serecek zaman değildi. 2 ayakları bir pabuca girmişti. Gervais, Agustin'i suçlayıcı bir tavırla ''Bu hınzır kız küçük ütüyü gene ne yaptı acaba?'' diye söylendi. Küçük ütüyü 2'de 1 aramak zorunda kalıyorlardı. Sonra da olmayacak yerlerde buluyorlardı. Çırak kız muzurluk olsun diye ütüyü saklıyordu sanki. Gervais sonunda bayan Boş'un bonesinin ütüsünü bitirdi. Bu işlemeli ve çok süslü bir boneydi. Bu nedenle Gervais bütün dikkatini vererek çalışıyor ve bonenin yuvarlak kısımlarını yumurta biçiminde horoz denen bir demirle ütülüyordu. Horoz denen bu alet bir sapla tahtadan bir ayağın içine çakılmış demirden bir yumurtaydı. Dantelleri, kırmaları bunun üzerinde ütülüyorlardı. O sırada ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Bir süre ütü bezine çarptıkça çıkan boğuk ütü sesinden başka gürültü işitilmez oldu. Geniş 4 köşe masanın 2 başında patronla 2 işçi kadın ve küçük çırak kız ayakta eğilmişler, sırtları omuzları yuvarlaklaşmış, kolları durmadan gidip gelerek kendilerini bütünüyle işlerine vermişlerdi. Her birinin sağında fazla sıcak ütüleri koymaktan yanmış yassı bir tuğla parçası duruyordu. Masanın ortasında su dolu bir tabağın içinde bez parçasıyla bir de küçük fırça vardı. Eski bir vişne likörü şişesine yerleştirilmiş iri zambak demeti de kar gibi beyaz çiçekleriyle orayı bir bahçe köşesine benzetiyordu. Bayan Pitos, Gervais'in hazırladığı sepetteki havlu entari yığınını almıştı. Agustin ise başını havaya kaldırmış, uçmakta olan iri bir sineği aval aval seyrederken, beri yandan da önündeki kadın çoraplarıyla mutfak bezlerini ağır ağır ütülüyordu. Uzun Clemens ise sabahtan beri 35. erkek gömleğini ütülüyordu. Çinko işçisi birdenbire şu sözleri söylemek gereksinimini duydu. Hep şarap içmeli, adamın ciğerini yakan sert içkileri dünyada ağzına koymamalı, öbür içkiler insana dokunuyor. Clemens sobanın üstünden elindeki saç kaplı meşin saplı bir ütü almış, yeteri kadar sıcak olup olmadığını anlamak için yanağına yaklaştırmıştı. Sonra ütüyü tuğlaya sürttü. Beline asılı bir bezle sildi. 36. gömleğe başladı. Önce omuzları sonra kolları ütüledi. Bir süre sonra adam sen de Bay Capio dedi. Bir kadehçik sert bir içki hiç de kötü olmuyor. Bu beni canlandırır. Hem sonra biliyor musunuz, insan ne kadar çabuk toparlanıp giderse o kadar iyidir. Benim öyle pek fazla düşlere falan kapıldığım yok. Çok yaşamayacağımı biliyorum. Üzüntü veren bu tür konuşmalardan hiç hoşlanmayan Bayan Pitos hemen onun sözünü kesti. Bu ölüm sözleriyle amma da can sıkıyorsunuz ha. Bıktık usandık bunları dinlemekten dedi. Capio ayağa kalkmış, kendisini rakı içmiş olmakla suçladıklarını sanarak öfkeleniyordu. Kendi başına, karısının başına, çocuğunun başına yemin billah ediyor, damarlarında tek damla rakı bulunmadığını söylüyordu. Ve Clemens'e yaklaşıyor, kokuyu duysun diye yüzünü hohluyordu. Sonra da kadının çıplak omuzlarıyla burun buruna gelince alay etmeye başladı. İllaki görmek istiyordu. Clemens gömleğin sırtını katladıktan sonra, iki tarafına da ütüyü sürdükten sonra kol ağızlarına ve yakaya başlamıştı. Ama Capio hep üstüne üstüne geldiği için ütülediği gömlekte bir kırışık meydana gelmesine neden olunca Clemens kolayı yumuşatmak amacıyla çukur tasın kenarında duran fırçayı almak zorunda kaldı. Bir yandan da hanımcığım böyle burnumun dibine girmesine engel olsanız da bunun diye Gervais'e rica etti. Gervais sakin sakin hiç istifini bozmadan rahat bırak kızı dedi. Hiç aklı başında bir davranış değil bu. İşimiz çok acele anlamıyor musun? Bunun üzerine Capio söylenmeye başladı. İşleri aceleymiş. E ne olmuş yani? Kabahat kendisinde değildi ya. Kötü bir şey yaptığı yoktu ki. Elini bile sürmüyor, sadece bakıyordu. Tanrı'nın yarattığı güzel şeylere bakmak da mı yasaktı artık? Hem güzele bakmak sevaptır demezler miydi? Şu Clemens aşiftesinin de enfes göğüsleri vardı, ne lazım? İki meteliye bunları seyrettirse ve el sürdürse hiç kimse verdiği paraya acımazdı. Clemens artık kızmıyor, onun içkili erkek ağzıyla söylediği açık saçık övgülere gülüyordu. Sonunda kendisi de onunla şakaya başladı. Capio erkek gömlekleri konusunda işçi kızla alay ediyor, hala erkek gömlekleriyle boğuşuyorsun diye takılıyordu. Clemens de erkek gömleklerinin içinde yaşadığını söylüyordu. Elbette canım onları çok iyi tanırdı, ne menem şeyler olduklarını bilirdi. Elinden yüzlercesi geçmişti. Mahallenin bütün sarışın erkekleriyle bütün esmer erkekleri sırtlarına onun elinin emeğini giyiyorlardı. Bunları derken omuzlarını sarsa sarsa gülüyor, bir yandan da elindeki işi sürdürüyordu. Ütüyü göğüs kısmının aralığından sokarak gömleğin sırtına 5 büyük yassı pile yapmıştı. Sonra gömleğin ön eteğini indirdi, ona da geniş pileler yaptı. Yüksek sesle gülerek buna da bayrak derler dedi. Şaşkaloz Agustin bu sözcüğü nedense o kadar tuhaf bulmuştu ki çıngıraklı bir kahkaha kopardı. Kızı hemen azarladılar. Gidenin sümüklü yumurcağı ne anlıyordu da gülüyordu acaba? Clemens elindeki ütüyü ona verdi. Ütüler kolalı çamaşırları ütüleyemeyecek kadar ılındı mı, çırak kız bunları mutfak bezleriyle çorapların üstünde gezdirirdi. Ne var ki bu ütüyü öylesine beceriksiz bir biçimde kavradı ki bileğini yaktı. Orada uzun kırmızı bir çizgi belirdi. Bunun üzerine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Clemens'i bileğini yakmakla suçladı. Gömleğin önünü ütülemek için çok sıcak bir ütü almaya giden Clemens, eğer böyle konuşmayı sürdürürse iki kulağını birden ütülemekle korkutarak onu hemen susturdu. Bu arada plastronun altına bir yün sokmuş, kolanın koruması için ütüyü ağır ağır gezdiriyordu. Gömleğin önü kaymak kağıdı gibi sertlik ve parlaklık kazanıyordu. Clemens'in arkasında sarhoş inadıyla tepinen Capio, "Seni hınzır kafir seni!" diye bir küfür savurdu. Adam ayaklarının ucuna basarak yükseliyor, yağlanmamış bir kuyu çıkırığı gibi sesler çıkararak gülüyordu. Clemens tezgaha var gücüyle abanmış, bileklerini çevirmiş, dirsekleri havada ve ayrık, harcadığı çabanın etkisiyle boynunu eğiyordu. Ve bütün çıplak teni kabarıyor, omuzları incecik derisinin altında kabarıp inen kasların ağır hareketiyle yükseliyor, göğsü bağrı apaçık, gömleğin pes pembe gölgesi altında terden sırılsıklam şişiyordu. İşte o zaman Capio ellerini uzattı, dokunmak istedi. Clemens, hanımcığım, hanımcığım diye bağırdı. Şuna bir şey söyleyin de rahat dursun artık. Eğer böyle sürerse çıkıp giderim. Hakarete asla katlanamam, haberiniz olsun. Gervais, Bayan Boş'un başlığını, üstü bezle örülmüş, mantar biçiminde tahtadan bir kalıba geçirmiş, dantellerini küçük ütüyle özene bezene ütülüyordu. Tam kocası ellerini yeniden uzatıp da işçi kızın gömleğinin içini araştırmaya başladığı sırada başını kaldırıp baktı. "Eh artık iyice saçmalıyorsun Capio. Olacak şey mi bu senin yaptığın?" dedi. "Hadi gel yat." Bayan Pitos da "Evet Bay Capio" dedi. "Gidin yatın, çok daha iyi olur." Capio alaycı bir tavırla "Oho, amma da zevksiz insansınız siz de!" diye kekeledi. "Ne o, artık şaka da mı yapmayacağız yani?" Kadın işlerinden çok iyi anlarım ben. Şimdiye kadar hiçbir kadının bir yerini kırmadım, bir kötülük yapmadım. Bir hanım çimdiklenir pekala, değil mi ya? Ama daha ilerisine gidilmez. Sadece cinsi latif onurlandırılır. Hem de canım, insan malını bülkünü böyle ortaya sererse, beğenen beğendiğini alsın diyedir. Öyle değil mi ya? Bu koca sarışın kız nesi var nesi yok herkese niçin gösteriyor? Yo, doğru değil bu. Ardından da Clemens'e dönerek, Biliyor musun güzelim, surat asmakta haksızsın. Eğer burada başkaları var diye yapıyorsan... Ama Capio gerisini getiremedi. Gervais şiddet göstermeden bir eliyle adamı yakalamış, öteki eliyle de onun ağzını kapamıştı. Kadın kocasını dükkanın dibindeki odaya doğru iterken, beriki alay olsun diye şakacıktan çırpındı.